A'dan Z'ye sağlık.
İyi akşamlar diliyorum. Güzel Türkiye'mizin güzel başkenti Ankara'dan bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize sevgiler, mutluluklar, kucak dolusu muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Tatlı bir heyecan var. Bugün 12 Haziran Cuma. Neden bir heyecanınız var? Çünkü 11 ayın sultanı Ramazan gelmekte efendim. Evet, inşallah Allah nasip ederse bir şekilde biz çarşamba günü ilk teravihlerimizi, ilk sahurlarımıza kalkacağız. Allah nasip ederse perşembe günü, yani ayın 18'inde Ramazan'ın ilk günü oruçlu olacağız inşallah. Bu noktada tabii konularımızı seçerken de özellikle bu önemli zaman dilimlerinde kesinlikle göz ardı etmiyoruz. Ona göre hareket ettiğimizi daha önceden de söylemiştik. Evet, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programında bugünkü konumuz da yine nispeten böyle sahur diyoruz, iftar diyoruz, yiyecek diyoruz, gıda diyoruz, besinler diyoruz. O zaman bizim için önemli bir konuyu bugün inşallah sohbetimizde değerlendireceğiz, konuşacağız. O da nedir? Özellikle besin zehirlenmeleri, gıda zehirlenmeleri, özellikle besinlerle alakalı başımıza gelebilecek tehlikeler ve bunlardan korunma yollarını bugün inşallah sohbetimizi değerlendireceğiz. Bu noktada tabii önemli bir konu, sizden gelecek olan sualler ya da belirtmek istediğiniz noktalar olur ise bu noktadan dolayı öncelikle bir telefon numaralarımızı verelim. Türkiye 0090, Ankara 312 463 3419, Türkiye 0090, Ankara 312 463 3421 diyoruz. Tabii her zamanki gibi bu güzel sohbetimizin, bu güzel birlikteliğimizin sizlere ulaşmasında bizlere yardımcı olan öncelikle büyük TRT ailesine, diğer taraftan teknik ekipteki Özkan Özden Koç arkadaşımıza ve program yapımcımız, kadim dostumuz Dilek Baytemir hanımefendiye teşekkürler ediyoruz. Evet, besin zehirlenmeleri. Hocam ben geçen yaz, hiç sormayın, annem bir tavuk yapmıştı. Tavuğu yedikten sonra inanılmaz derecede bulantı, hiç sormayın, kusmalar, böyle ateş içerisinde. Habire tuvalete taşındım. Hocam geçenlerde arkadaşım bir konserve getirmişti. Konserve yedikten sonra inanılmaz derecede böyle karın ağrıları. İnanın hastaneye zor yetiştirdiler. Hocam geçenlerde çok ilginç, bildiğin süttaştan iki kaşık aldım. Ondan 15 dakika sonra başladı. Ya da hocam hiç dayanamadım, hava çok sıcaktı. Geçerken büfenin önünde böyle limonatayı gördüm. İnanır mısınız, bir bardak içtim. Yarım saat sonra kendimi zor tuvalete götürdüm, taşıdım gibi birçok seslenişleri duymaktayız. Bu hekimlik hayatımızda gerçekten neredeyse Mayıs ayının ortalarından efendim Ekim-Kasım aylarına kadar neredeyse her gün 5-10 danışanımız ya da hastamız bize gelir bu şikayetlerle alakalı. Evet, besin zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi çok sık görmekteyiz. Özellikle de bu hava sıcaklıklarının arttığı dönemde daha sık görmekteyiz. Hepimizin muhakkak bir şekilde başına gelmiştir. Bebekken olabilir efendim, çocukken olabilir ya da herhangi bir şekilde bilmediğiniz, tanımadığınız bir yere gidip yemek yediğinizde ya da bir misafirliğe gittiğinizde ya da toplu yemek yenilen yerlerde, özel sektörde ya da bazen de kamuda toplu gıda ya da yemek yenilen yerlerde bu tür maalesef sıkıntılar yaşamışızdır ya da yaşama riskimiz vardır. O zaman besin zehirlenmesi neydi diyoruz. Şimdi bu noktada besin zehirlenmesi ya da besin kaynaklı hastaları, ikisi de denebilir. Herhangi bir yiyecek ya da herhangi bir içeceğin tüketilmesi sonucu meydana gelen tüm enfeksiyon, yani hastalık ya da zehirlenme durumlarına biz besin zehirlenmesi diyoruz. Burada özellikle besin kaynaklı hastalıklara ya da besin zehirlenmeleri neden olan birçok etmen var. Zannetmeyin ki sadece gıda diyeceğiz. Bakın ne diyeceğiz? Kimyasal maddeler diyeceğiz, değil mi efendim? Özellikle besinlere çeşitli kaynaklardan bulaşan veya herhangi bir amaçla dışarıdan eklenen bazı kimyasal maddeler. Bunların belli bir miktarı bile düzeye geçerse besin zehirlenmelerine yol açabiliyor. Başka ne diyeceğiz efendim? Mesela metaller diyeceğiz. Hocam metali nereden çıkardın? nereden çıkartıyoruz? Besini saklamaya uygun olmayan araç gereçlerden de zehirli maddelerin çözülmesiyle besine metal bulaşabilir. Örnek mi? Ne diyoruz özellikle? Asitli besinlerin bakır veya bileşiminde kurşun içeren kaplarda saklanması ya da besinlerin, bakın burası çok önemli, kalaysız bakır kaplarda bekletilmesi de ağır metal zehirlenmelere yol açabiliyor. Özellikle de kalaysız bakır. Değil mi efendim? Boyalı plastik ve alüminyum kaplarda besinleri kesinlikle bekletilmemeli diyoruz. Demek ki kimyasal maddeler, metaller, diğer taraftan özellikle tarım ilaçları değil mi? Deterjanlar, özellikle de başka besin zehirlenmeleri oluşan mesela plastikler, parazitler ve tabii de bazen de neler olabiliyor? Doğal besin toksinleri, zehirleri olabiliyor ve sonradan da en sık olarak da gördüğümüz bizim mikroplar dediğimiz, efendim bilimsel adıyla söylüyoruz, mikroorganizmalar. En çok da neler yapıyor? İşte bakteriler, küf ve mayalarda özellikle besin kaynaklı hastalıklara ya da besin zehirlenmesine neden olabiliyor. Şimdi bu noktada öncelikle şunu söyleyelim. Çok mu sık görüyoruz? Gerçekten çok sık görüyoruz. Yani besin zehirlenmeleri işte kimyasallarla, metallerle, tarım ilaçlarıyla, plastiklerle, parazitlerle, efendim besin toksinleriyle. Hocam toksin derken neyi kastediyorsun? Bakın toksin derken neyi kastediyoruz? Özellikle bazı besinler yapısında mesela ne, mantar, bazı mantar türleri, işte halk arasında deli bal denilen ya da işte yeşillenmiş, filizlenmiş patatesler, bunlar bu besinin yapısı doğal olarak toksin denilen zehirli bileşikler bulunur. Bu yapılarındaki de bulundurdukları bu doğal zehirli maddeler nedeniyle besin zehirlenmesine yol açarlar. Bunu da toksinde açıklamış olalım. Tabi bunun dışında da mikroplar var dedik. Bu mikroplardan en başta bakteriler diyoruz. Hocam bakteri diyerekten neyi kastediyorsunuz derseniz, bakteriler bizim gözle göremediğimiz mini canlılar bunlar. Özellikle besinlerin çoğunda, efendim nerelerde var? İşte cildimizin, derimizin üzerinde. En çok da bakın tırnaklarımızda. Ya da her türlü yüzeyde bulunabilen, yaşayabilen bunlar mini canlılar. Özellikle de bakterilerin hepsi bize karşı, hani hocam bakterilerin hepsi öcü mü, bize karşı zarar verir mi? Bazı bakteriler var ki bizim vücudumuzda da yaşayan dost bakteriler, yararlı bakterilerimiz var. Ya da özellikle de işte yoğurdun, peynirin, sirkenin gibi besin yapımında kullanılan yararlı bakteriler de var. Ancak bizim mutfağımızdaki, bizim yemek yaptığımız yerlerdeki asıl büyük tehlike besinlere, gıdalara bulaştıktan sonra uygun koşul ve sürelerde üreyerek hastalık yapan bakteriler. Yani biz bunlara hastalık yapan, tıptaki adıyla patojen bakteriler diyoruz. Bunlar mini canlılar dediniz hocam. Gözle görebilir, görülemez. Hocam bir benzetme yapın. Aşağı yukarı 2000 tanesi yan yana geldi. İşte bir toplu iğne başı büyüklüğüne ulaşabilir. Mikroskopta da ancak 1000 kez büyüklüğünüzde ne yapabiliriz? Ancak görebiliriz. Demekti mikroplar derken de bunları kastediyoruz. Peki hocam bu mikroplardan, özellikle mikropların da neyinden bahsettik? Bakterilerden bahsettiriz. Her zaman bu bakteriler için besinlerde, gıdalarda üreyebilirler mi? Ya da taban diğer yüz, soruyu şöyle soralım. Bakteri için en uygun üreme koşulları nelerdir dediğimizde, bakın birinci sıraya en güzel, en uygun üreme koşulların birincisi de besinler oturuyor. Mutfağımızda üreyen ya da çoğalan bakterilerin suçlusu kötü koşullarda saklanıp hazırlanan ve pişirilen besinlerdir. Bu besinler bakterilerin üremesi için gerekli olan tüm besin ögelerini ve nem içerikleriyle mükemmel bir ortam doğururlar. O sebepten dolayı da özellikle besinleri kötü koşullarda saklamayacağız. Hocam özellikle de besinler derken bakteriler için, üreme için en uygun besinler, belki bana kızacaksınız ama et, efendim süt, tavuk, balık, yumurta gibi protein yönünden zengin besinler. O sebepten dolayı da proteinin bakımından zengin olan bu besinler potansiyel tehlikeli besinler olarak nitelendirilir. Demek ki birinci olayımız üreme koşulları bakteri için besinler. İkincisi sıcaklık. Bakteriler türlerine göre -10 dereceden 100 dereceye kadar geniş bir sıcaklık arasında yaşamlarını sürdürürler. Mikrobik olan, yani hastalık yapabilen bakterilerin en iyi çoğalabildikleri sıcaklık, yani en tehlikeli sıcaklık bölgeleri 5 ila 61 derece. Yani bu ne demek? Besinleri dondurma işlemi bakterileri öldürmüyor. Ancak bakın üremelerini durduruyor. Kaynatma ile bakın bakterilerin çoğu ölüyor ancak bakterilerin sporları dediğimiz. Yani spor denilen spor ne diyoruz hocam? Spor şudur, özel bir yapı. Bunlar aynen böyle kendilerini böyle bir kulübeye atmış gibi mikroplar uygun olmayan koşullardan korumak için kendine böyle bir kulübeye atarlar. Biz bunlara spor deriz. Ne zaman ki uygun şart olur bu kulübeden çıkarlar. Yani spordan çıkarlar ve eski haline dönerler. İşte kaynatma ile bakterilerin birçoğu ölüyor ancak sporları tamamen yok olmuyor diyoruz. Demek ki tehlikeli bölge sıcaklık olarak 5 ila 65 derece özellikle zehirlenmeye yol açılabilen sıcaklık derecesi diyoruz. Birinci dedik ki besin. İkincisi bakteriler üremesi için uygun ortam. İkincisi sıcaklık. Üçüncüsü nem. Özellikle nem ya da su oranı düşük yiyeceklerde bakteri üremesi yavaşlar veya durur. Ancak bakteriler yaşamaya devam eder diyoruz. Asitlik durumlar mesela özellikle pH durumları, asit durumları bakteriler bakın burası çok önemli. Besinlerin asitlik derecesine göre ya hızlı ya da yavaş ürerler. Asidi yüksek olan ortamlarda bakteri üremesi hemen hemen olanaksızdır. Olanaksızdır. Mesela domatesde. Mesela bazı taze sebze meyveler, mesela sirke, yoğurt gibi. Ancak bakın burada bakteriler böyle ama küf mayalar da bu ortamda üremeye de devam ederler. Diğer bir durum oksijen. Gerçekten bakterilerin oksijene olan ihtiyaçları fazladır diyoruz. Bakterilerin oksijene olan ihtiyaçları gerçekten fazla farklıdır. Bazı bakteriler oksijenli ortamda ürerler, bazıları oksijensiz ortamda ürerler. Demek ki oksijen ortamı da önemli. Diğer taraftan da zaman. Evet gerçekten zaman bakteri için en temel ihtiyaçların başında geliyor. Hastalık yapan bir bakterinin tehlikeli bir duruma gelmesi için uygun bir zamana ihtiyacı vardır diyoruz. Bakın zaman o kadar önemlidir ki uygun ortamda bekleme süresi uzadıkça bakterilerin sayısı hızlandır. Örnek mi? Birazdan bahsedeceğiz mesela. Özellikle evlerimize çok giren mesela güzel bir gıdamız var. Nedir? Tavuk. Tavukta üreme riski çok yüksek olan bir bakteri var. İşte Latincesi Salmonella dediğimiz bir bakteri. Bakın uygun saklama ısısında yani soğuk zincire tabi olmadan bir tavuğu eğer 3 dakika yani 180 saniye bekletirseniz buradaki bakteriler hemen hızla üremeye başlarlar. Demek ki çok önemli. Uygun ortamda bekleme süresi uzadıkça bakterinin sayısı da hızla artıyor. Şimdi peki bu gıdalarımıza, besinlerimize bakteriler nasıl bulaşır dediğimizde, kaynakları nelerde dediğimizde şunu öncelikle söyleyelim. Besinlere yani gıdalarımıza mutfağımıza gelmeden önce veya üretim sırasında çeşitli kaynaklardan zararlı maddeler bulaşabilir. Bu aşikar. Bunlar da ne yaparlar? Bilimsel adıyla kontaminasyon yani kontamine ederler. Yani besinlerimiz kirlenirler. Şimdi buradaki başlıca bulaşma yani kontaminasyon kaynakları nelerdir? Mesela toz, toprak, efendim haşere, kemirgen ya da diğer hayvanlar. İşte insanlar mesela hijyenik koşullarda taşınmaması gibi. Su, potansiyel riskli besinler ve çöplerdir. Şimdi burada hocam insan saydınız. Yani insan derken neyi kastediyoruz? Arkadaşlar sevgili dinleyenlerim gerçekten insan birçok zararlı bakterinin de maalesef kaynağıdır. Yani insanın boğazında, efendim burnunda, elinde, derisinde, bağırsaklarında, çok affedersiniz büyük abdestinde bakteriler o kadar çok fazladır ki. Bakın şöyle size bir örnek vereyim mesela biraz daha şey olsun aşikar ve dikkat çekici olsun diyerekten. Mesela bir insanın kafa derisinde santimetre karede 1 milyon adet ne vardır? Bakteri vardır. Yine mesela insanın koltuk altında santimetre karede 10 milyon adet bakteri vardır. Mesela ellerimizde 100 ila 1000 adet santimetre karede. Burnumuzda mesela 10 milyon adet. Yine mesela alnımızda 10 bin ila 100 bin adet santimetre kare başında bakteri vardır. Bakın en fazla büyük abdestimizde santimetre karede 1 milyar adet bakteri olabiliyor. Ne kadar fazla değil mi? O sebepten dolayı insanların efendim derisinde ufak yara ve kesik çatlaklarında, efendim tuvalet sonrası Küçük abdest, büyük abdest sonrası ellerin iyi yıkanmamış. Yıkanmamış demiyorum. İyi yıkanmamış ellerinde, saç, giysi ve sakallarında, burun ifrazatında, yüksek sesle konuşma sırasında, hapşurma sırasında, öksürme, havaya dağılan türkünde çok sayıda bakteri olabilir diyoruz. Gerçekten ne kadar önemli görüyorsunuz değil mi? İnsan bir ne oluyor? Gerekse bir kaynak olabiliyor. Peki bulaşma yolları nelerdir? Bakteriler kendi başına maalesef hani bunu gözümüzde böyle canlandı. Bakteriler böyle bir yerden bir yere kendi başına hareket edemezler. Besinlere bulaşabilmeleri için mutlaka bir aracıya gereksinim duyarlar. Bu aracılar işte az evvel söylediğimiz insanlar olabilir, hayvanlar olabilir, böcekler olabilir. Ondan sonra bir şekilde mesela çapraz bulaşma diyoruz. Yani ne demek çapraz bulaşma? Temiz bir yiyeceği besin olmayan bakteri içeren etmenlerden bakteri bulaşması diyoruz. Nelerden olabilir? Ellerden, araç gereçlerden, doğurma tahtalarından, mutfak tezgahlarından, mutfakta kullanılan bez süngerlerden, efendim giysilerden, öksürmeden, hapşurmadan diyoruz. Mesela basit bir örnek. Evdeki herhangi bir eti, herhangi bir sakatatı ya da herhangi bir şekilde işte efendim sucuktur ya da herhangi böyle bir gıdaları kullandığınız bıçağı başka bir yerde kullanmak bile bakın ne yapabiliyor? Risk oluşturabiliyor değil mi efendim? Bakın ne kadar önemli. Ya da herhangi bir şekilde eti ya da bir sakatatı ya da tavuğu ya da bir sucuğu kestiniz bir doğrama tahtası da başka bir yiyecek, başka bir sebze meyve kesmek dahi bakın ne kadar önemli ve riskli duruma gelebiliyor. Bunlar gerçekten çok önemli. Şimdi gelelim bunları söyledikten sonra besin zehirlenmesiyle alakalı olarak biz şunu söyleyelim. Acaba besin zehirlenmesinin belirtileri nelerdir diyoruz. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Besin zehirlenmesi kesinlikle genellikle yani %90-95 aniden başlar. Yani mikroplarla temas etmiş olan besinler tüketildikten sonra yani kontamine olmuş besinler tüketildikten sonra hastalık belirtileri yaklaşık 30 dakika yani yarım saat ile 3 gün yani 72 saat arasında ortaya çıkabilir. Burada neler olur? Bir, ishal yani amel yani büyük abdestin sıvı şekilde olması. İkincisi bulantı ve bunun ardından gelebilen kusma, şiddetli karın ağrıları, karında böyle özellikle karında meydana gelen kramp tarzı ağrılar ve bakın duruma göre de bazı besin zehirlenmesine göre de ateş olabilir. O zaman ne sayıyoruz? Besin zehirlenmesinin belirtileri ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş diyoruz. Şöyle bir soluklanalım. Olmazsa soluklandıktan sonra tekrar devam edelim sevgili dinleyenlerim.
A'dan Z'ye sağlık. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise adanzeyesalik@trt.net.tr.
Demek ki besin zehirlenmesinde ishal, bulantı, kusma, karın ağrıları ve duruma göre özellikle ateş yanı sıra da ateş görmekteyiz. Şöyle bir hastalarımızdan soru gelir. Hocam efendim biz işte 7 arkadaş lokantada gittik yemek yedik. Aynı yemekten yedik ya da işte misafirle gittik aynı yemekten yedik. Ya da işte şurada toplu yemekte şu çıktı. Ben de yedim diğerleri de ama ben ishal oldum gibi bazen serzenişte ya da ben gıda zehirlenmesi geçirdim gibi bir serzenişte bulunabilir. Ben de bunları hatta esprili şöyle derim ki herkes şans oyunu oynuyor. Ama talihli bir adet ya da iki adet oluyor değil mi bütün şans oyunlarında? Şaka bir yana kişilerin özellikle mikrop bulaşmış yani kontamine olmuş besin yedikten sonra gösterdikleri tepki arkadaşlar nelere bağlı? Birincisi bu mikroba yani bakteriye veya bunun zehrine diğer taraftan gıdanın besinin ne oranda bulaştığını. tüketilen gıdanın ne kadar tüketildiğini. Bir de bakın çok önemli, kişinin yani gıdayı yiyen kişinin o mikroba karşı gösterdiği duyarlılığa göre değişiklik gösterir. Aynı mikropla temas etmiş besini tükettikten sonra sizde oluşan bir belirti diğer kişide oluşmayabilir. Kimisinde hiç belirti görülmezken diğerinde de belirtiler çok ağır seyredebilir diyoruz. Şimdi besin zehirlenmesinden, gıda zehirlenmesinden şüpheleniyorsak ne yapmalıyız? Bakın burada çok önemli bir şey söyleyeceğiz. Özellikle kusma, yani daha doğrusu şöyle bakın, Rabbil Alemin, Rahman insanoğlunu yaratırken, yani bizleri Rabbil Alemin yaratırken gerçekten mucizelerle donatmış. İnsan vücudundaki birçok refleks, mekanizma, mucizevi bir mekanizma. Daha önceki sohbetlerimizde de söyledim. Burnumuzda bir şey var, hapşuruk refleksimiz var. Efendim akciğerlerimize bir kötü giden bir olay var. Ya da olmaması gereken bir yabancı madde var, öksürük refleksimiz var. Ya da bir şekilde efendim kalbimize giden, beynimize giden kan miktarı azaldı mı? Bakın hemen bayılma olayı var. Yani vücut dümdüz yatar pozisyonu oluyor. İşte bakın ne var? Bağırsaklarımızda efendim olmaması gereken, vücuda zarar veren bir oluşum var. Bakın ne yapıyor vücut? O midemizdeki, bağırsağımızdaki zararlı oluşumu kusma ve isa ile atmaya çalışıyor. Yani vücut kendini korumaya çalışıyor efendim. E ne yapıyoruz? Efendim yazın tatillerde ya da işte yurt dışında ya da bir şeyde efendim ben isel oldum işte eşten dosttan bazen de çok değerli kadim dost eczacı kardeşlerimizi işte rahatsız edip işte ben isel oldum, isel keşisi bana bir ilaç ver. Ya da işte bulantı efendim niye vücut kendini savunma altına alıyor? Yani bir mucizeyi siz önlemeye çalışıyorsunuz. Ne diyor vücut? Efendim bağırsağımda midemde zararlı bir şeyler var, ben bunu atayım. E bu sefer ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Atılması gereken midedeki, atılması gereken bağırsaktaki işte mikropları, zararı ne var ise aynen efendim testinin ucuna tıpa yerleştirmek gibi orada kalmasına sebep oluyor. O zaman vücut bundan zarar görüyor. O zaman ne yapıyoruz? Ağzımızdaki baklayı çıkartalım. Efendim bu nedenle kesinlikle ve kesinlikle biz besin zehirlenmesi, gıda zehirlenmemize, bulantı ve ishalimizi önleyici ilaçlar kesinlikle kullanmayacağız. Belki de bu akşamın, bu sohbetin sizin aklınıza kalmasını istediğim en önemli cümle efendim bu. Diğer taraftan ishal ve kusmayı arttıracak diyerekten hiçbir şey yemeyeyim, hiçbir şey içmeyeyim. Bu da ikinci yapılan yanlışlardan bir tanesi. Yani demek ki biz böyle bir yanlış davranışa girmeyeceğiz. Efendim ishal kusmayı arttıracak, ben hiçbir şey yemeyeyim içmeyeyim, aç karnı durayım. Olmaz efendim. Özellikle bakın ne diyoruz? Özellikle zaten hani bebek ishalleri, çocuk ishallerinde %1 milyar önemli ama erişkinlerde de önemlidir. Biz ne yapıyoruz özellikle? İshal tedavisinin en iyi şeklini dinlenmek ve bol miktarda sıvı almak diyoruz. O da nedir? İşte temiz içme suyu, efendim ayran, efendim şekersiz çay, efendim özellikle saf, sade maden suyu diyoruz değil mi? O sebepten dolayı kesinlikle böyle bir olayımız olmayacak. Diğer taraftan ne yapabiliriz? Yine ishalimiz geçinceye kadar bildik mesela gıdalar nedir özellikle? Pirinç lapası yağsız, özellikle yoğurt yağsız, özellikle haşlanmış patates çok önemli. Çok önemli. Özellikle bunlar tüketilmeli. Diğer taraftan özellikle vücudumuz ishali dönemlerde. Bakın çok önemli bir cümle söyleyeceğim. Bizim için o kadar önemli ki. İshalliyken meydana gelen halsizliklerimizin en önemli nedeni vücudumuz için çok önemli olan bazı mineralleri kaybetmemizdir. Bu minerallerin başında da ne gelir biliyor musunuz? Potasyum gelir. İşte ishalden dolayı bulantı ve kusma. Özellikle ishalden dolayı kaybettiğimiz en önemli element, mineral olan potasyumun kaybı halsizliği yapar. Bu halsizliği koymamızı sağlayan, yerine koymamızı, halsizliği önlememizi, potasyumu yerine koymamızı sağlayan en önemli gıda efendim muzdur. Muz ve elmadır. O sebepten dolayı eğer ciddi bir kardiyolojik kalp problemimiz yok ise, bunu da belirtmiş olalım bu arada, ciddi bir kalp problemimiz yok ise günde 3-4 tane muz yemek ya da
kabuğunu soyarak elma yemek bizim için çok önemlidir. Potasyumu yerine koymak için. Diğer taraftan erik gibi, efendim kayısı gibi, işte incir gibi, efendim üzüm gibi, karpuz gibi meyveleri maalesef yemeyeceğiz. Burada özellikle bunları yersek bağırsak hareketlerimizi arttırır. O nedenle onları yemeyeceğiz. Diğer taraftan da özellikle şunu da söyleyelim. Bizim için çok önemli olan bir olgu, özellikle besin zehirlenmesi, gıda zehirlenmesinde şunu unutmayalım. Ne zaman bir yağlı yiyecek yersek, ne zaman bir şekerli gıda alırsak o bir hafta 10 gün boyunca bileceğiz ki bulantımız, kusmamız, ishalimiz devam eder. O sebepten dolayı bu besin zehirlenmesi geçirdiğimiz ilk bir hafta 10 gün çok affedersiz amiyat tabirle hani tarlanın adası bırakılır ya, mide ve bağırsaklarımızın adası bırakmak noktasında yağlı ve tatlı şekerli gıdalardan bir hafta 10 gün uzak durmamızda yarar var. Şimdi şunu özellikle merak ediyoruz. Sorularda da dinleyenlerimiz sormuş. Ne zaman doktora başvurmalıyız? Ne zaman hekime gitmeliyiz? Güzel bir soru. Bakın eğer kanlı ishalimiz varsa, yani büyük abdestimize kan var ise, bu çok önemli. Diğer taraftan ishalle birlikte boyun sertliği, şiddetli baş ağrısı veya ateş var ise ve bir de zehirlenme belirtilerimiz 2 günden fazla devam ediyorsa hemen bir hekime başvuruyoruz. Tekrar söyleyelim mi? Demek ki kanlı bir ishalimiz varsa, ishalle birlikte bir boyun sertliğimiz. Hocam bunu nasıl anlayacağız? Düz durduk, çenemizi göğüs kemiğimize yaklaştırırken bir boyun sertliğimiz var ise, şiddetli baş ağrımız ve ateşimiz var ise, en son olarak da zehirlenme belirtileri 2 günden fazla sürüyor ise hemen bir hekime başvuruyoruz. Tabi burada şunu söylememe gerek yok. Hocam işte ben besin zehirlenmesi oldu, evdeydim, işte ishalim oldu, bulantım kusman oldu. Amcamın oğlu 6 ay önce böyle bir durum olmuş, hekime gitmiş, hekim şu ilaçları vermiş. Ben hiç düşünmeden aldım. Böyle bir olayımız olmasın ama. Yani burada biz tıbbi olarak hastaneye gelindi vakit bakın ne yapıyoruz ishalli bu şekilde gelen kişilere. Bir şekilde işte damardan işte sıvılarını takıyoruz, efendim bulantı için bazen ilaçlar verebiliyoruz ama bak ya bakın özellikle bizim için o kişiyi bu hale getiren etken nedir diyerekten muhakkak bir büyük abdest incelemesi, yani gayta incelemesi. Bunu da hem mikroskobiyle yapıyoruz hem de bakın çok önemli kültür alıyoruz. Kültür alıyoruz ki acaba bir mikrop buna neden olduysa hangi mikrop ve bu mikrobu hangi antibiyotik ile öldürebiliriz tanımak amacı kültür alıyoruz. İşte ishal olmuş amcasının oğlunun kullandığı efendim antibiyotik kullanıp gelmiş, o zaman bizim kültür şansımız ne oluyor, kalmıyor. O sebepten dolayı böyle durumlarda ezbere ilaç kullanmayı kesinlikle yasaklıyoruz. Diğer taraftan gıda zehirlenmesi yol açtığını düşündüğünüz bir besin varsa onu da özellikle halka açık bir yerden aldıysanız mutlaka o ilçede ya da o ildeki ilgili tarım müdürlüğüne muhakkak tarım hayvancılık ve gıda il ya da ilçe müdürlüklerine kesinlikle bildiriyoruz. Şimdi diğer taraftan bazen bize sorarlar hocam. Ben şüphelendim işte bir gıdadan, bir yiyecekten, bir içecekten şüphelendim. Şöyle dilimin ucuyla bir baktım, ekşimiş mi acı mı? Aman ha, aman ha, aman böyle bir şey yapmayalım. Şimdi besin kaynaklı özellikle şeylerde, hastalıklı olan bakterilerde kesinlikle ne gözle görebilirsiniz, ne koklamakta anlayabilirsiniz, ne de tadını algılayabilir. O sebepten dolayı da ufak bir tatmak dahi ciddi zehirlenmelere, besin gıda zehirlenmeye yol açabilir. O sebepten dolayı kesinlikle ve kesinlikle böyle bir yola girmeyeceğiz. Diğer taraftan da şüphelendiğimiz bir besini kesinlikle güvenli bir şekilde paketleyerek hiç kimsenin ulaşamayacağı bir yere atıyoruz. Şimdi birçok türlü arkadaşlar gıda zehirlenmesine yol açan etken var ama gerçekten özellikle bizim salmonella dediğimiz tavuklardan geçen
işte sütlerden geçen özel bir mikrobumuz var ki bundan kesinlikle özellikle tavukları soğuk zincire tabi olmadan tüketmeyeceğiz. Özellikle sokak sütü kesinlikle kullanmamaya dikkat edeceğiz. Bunlar bizim için çok çok önemli. Diğer taraftan belli mikroplarımız var klostridium diyerekten. Onda da özellikle de pişirip daha sonra tüketeceğimiz yemekleri oda sıcaklığına, tezgah ya da ocak üzerinde 2 saatten fazla soğumaya asla bırakmayacağız diyoruz. Bunlar çok önemli kaideler. Yine mesela mikrop bulaşmasın diyerekten dondurulmuş besinleri asla kalorifer soba üzerinde çözdürmeyeceğiz. Bunlar bizim için çok önemli. Diğer taraftan özellikle gıdalarla temas olurken ellerimizi çok iyi bir şekilde, hijyenik bir şekilde yıkayacağız. Bunlar nelerdir mesela? Hijyenik yıkama derken neyi kastediyorsunuz Mehmet Hocam derseniz, bakın şunu özetleyelim. Hijyenik el yıkama nasıl yapılır? Bir defa ellerin dayanabileceği sıcaklıkta suyu açacağız. Bir. İkincisi bilekten parmak ucuna kadar elleri muhakkak sabunlayacağız. Bilekler de dahil. Üçüncüsü el ve parmak aralarını 20 saniye kadar kesinlikle ovuşturacağız. Diğer taraftan akan bol su altında ellerimizi iyice durulayacağız. Ve son olarak da temiz bir havlu ya da kağıt havlu ile ellerimizi kurulayacağız. Demek ki hijyenik el yıkama da bu. Şimdi bu hijyenik el yıkamayı da söyledikten sonra sohbetimizin sonlarına doğru özellikle birkaç tane gıda zehirlenmesinden korunmak için en önemli yollarımızdan birkaç tanesi söyleyelim ki akılda kalıcılık olsun. 1. Kesinlikle besinleri güvenilir yerlerden satın almaya özen göstereceğiz. Bu bizim için çok önemli. Diğer taraftan gıda maddelerinin ilgili bakanlığın üretim izni olup olmadığına, son kullanma tarihinin doğru olup olmadığına kesinlikle bakacağız. Son kullanma tarihine bakacağız arkadaş. Saklama koşullarına bakacağız. Üçüncüsü kesinlikle pastörize edilmemiş. Başta sokak sütleri olmak üzere kesinlikle pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerini kesinlikle kullanmayacağız. Eğer yumurta alacaksa kırık, çatlak, efendim dışkı ile kirlenmiş yumurta almamaya özen göstereceğiz ve yumurtaları kullanmadan muhakkak yıkayacağız. Diğer taraftan dondurulmuş gıdaları, dondurulmuş besinleri alırken ambalajı altında ya da içinde buz kristalleri olmamasına dikkat edeceğiz. Orijinal paketlerini -18 derece satın al. Bunda özellikle bakın çocuklarımız var. Allah hepimize bağışlasın. Özellikle dondurma, paket dondurma alırken buna çok dikkat edeceğiz. Bunlar bizim için çok önemli. Tabii o kadar çok önerimiz var ki biz eğer gıda alırken ya da besinleri üretirken hijyenik koşullara dikkat edersek, hijyenik koşullarda gıda besinlerimizi alırsak, diğer taraftan gıdalarımızı, yemeklerimizi ürettikten sonra kapalı kaplarda özellikle açık kesinlikle üzerine muhakkak bir şey kapatacağız. Süt olsun, gıda olsun ya da pişirdikten sonra efendim belli bir süre sonra saklanması gereken uygun işte buzdolabı gibi derin dondurucu yerlerde saklarsak önem vereceğiz. Neye? Gıdanın üretimine, gıdanın bir şekilde saklanmasına dikkat, ehemmiyet verirsek inşallah bu gıda besin zehirlenmesiyle çok çok fazla karşılaşmayız. Kısa vadede tabii olduğu vakitte muhakkak bir şekilde ilgili önlemleri alacağız, ilgili tedbirlerimizi alacağız. Özellikle bebek ve çocuklarımızın beslenmesinde bu gösterdiğimiz ilgi, alaka ve özellikle dikkat daha fazla olacak diyoruz efendim. Efendim bugün akşam besin zehirlenmelerini konuştuk. Ramazan'a gireceğimiz bu tatlı günlerde Allah hepimize inşallah Ramazan'da tuttuğumuz oruçları Rabbil Alemin'den kolaylıklar nasip etmesini niyaz edelim. Ramazan'ı güzel bir şekilde geçirmeye için elimizden geleni inşallah yapmaya gayret edelim. Rabbim hepimize güç kuvvet versin. Bu akşam efendim Ankara'dan size sonsuz sevgiler, saygılar ve muhabbetlerimi iletiyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Cümlenize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Görüşmek dileğiyle.
A'dan Z'ye sağlık.